Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvan.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan mobil gelişmelerini, yeni telefonları ve mobil ekosistemdeki son haberleri konuşacağız. İlk haberimiz Sharp cephesinden, Japonya'nın aslında en popüler telefon firmalarından bir tanesi. Ben Lenovo'nun davetiyle ThinkPad'in 25. yılı şerefine geçtiğimiz haftalarda Japonya'ya gittiğimde teknoloji mağazalarını bir gezecek fırsat buldum. Pek gündemimize gelmiyor. Aslında zaten Japonya dışındaki pek çok ülkede de Sharp aktif olarak belki faal değil ama girdiğim mağazada öylesine şaşırdım ki envai modelleri var ve bu modellerin pek çoğu aslında Android One programını yönetiyor cihazlar. Çirkin tasarımları var, güzel tasarımları var, donanımı güçlü olanlar var, zayıf olanlar var ama pek çok farklı seçenek söz konusu farklı fiyat segmentlerinde. O açıdan açıkçası şaşırmadım da değil. Böylesine geniş bir ürün portföyüne sahip markanın büyük oranda Japonya'ya sıkışık kalmış olması da açıkçası üzüntü verici. Ama tabii ki bu bizim Sharp tarafında yeni gelişme ya da ürünleri konuşmayacağımız anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ilginç bulduğumuz hem özellik hem de tasarım olarak farklılaşma çabası içerisindeki bir modelden bahsedeceğiz. Aquas R adını taşıyan bir model bu. Tasarım olarak bakıldığı zaman aslında Android'in babası Andrew Robin'in çıkardığı Essential Phone'a büyük oranda benzeyen bir telefon olduğunu görmekteyiz ki en büyük benzerlik de hemen üst tepe noktaya gelen kamera çıkıntısı olarak görünüyor ki genel silüet biraz iPhone X'e benzese de hem alt taraftaki kalın çerçeve ve parmak izi okuyucusu hem de aynı zamanda üst taraftaki o dairesel kamera çıkıntısıyla biraz ayrışını görmekteyiz.
Şimdi yurt dışında bu telefona çerçevesiz demişler ama çerçevesiz demek için kör olmak lazım yani.
Ya muhtemelen genel silüet olarak bakıldığı zaman işte üst tarafın köşeden köşeye çok yakın bir konsepte sahip olmasından yola çıkarak
üst tarafta ayrı olmayınca çerçevesiz diyememişler.
Yani aslında tabii şöyle bir durum var.
Telefonun toplam çerçevesi birçok yerde ondan fazla yani.
Ama şu da kesin. Hani bugün aslında çerçevesiz diye lanse edilen telefonun tamamında da bir çerçeve var. Tabii burada alt çerçeve bayağı kalın. O ayrıca bir soru geliyor değil mi?
Sağda solda baksana bildiğin çerçeve var yani.
İşte genel şey diyorum ya sana. Alt tarafı görme. Üç kenardan bakıldığı zaman işte LG G6.
Bak üst dışında ben bu telefon herhangi bir şekilde çerçevesiz demem.
Ben de demem ama işte bu
Meton çerçevesiz daha çerçevesiz.
O zaten çerçevesiz telefon diyorlar. Evet. Yani bakıldığı zaman. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi telefon 4.9 inç boyutunda bir ekrana sahip ve ekran Sharp'ın o yani çok merak edilen ve teknolojik olarak farklılaşan IGZO panelini kullanıyor ve bundan dolayı kendi sınıfındaki
bir Asus'u kullanırken gördük bir de bundan kullanıyor. Ne panelmiş arkadaşlar.
Asus özellikle monitörlerde de bayağı
evet,
paneli kullandı.
Mesela Asus'un ilk bu Padfone dedikleri cihazlar vardı. Tablete böyle takıyordunuz ayrı bir modülde cihaz tablete dönüşüyordu ki mükemmel
bugün
cihazlardı.
Telefonun bilgisayar dönüşme furyasının evet, belki de öncülerindendir.
İlk IGZO panelli cihazlardı. Snapdragon 801 falan vardı. Sonra 805'lisini falan da gördük herhalde onu yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de göremedik tabii.
Sharp'ın tabii şöyle bir özel durumu söz konusu. Şimdi bugün tabii ki örneğin misal vereyim iPhone 10'daki panellere bakıldığı zaman büyük oranda Samsung'dan geldiğini görmekteyiz ama Sharp tarafında Foxconn'un ciddi bir yatırımı var. Foxconn'da aynı zamanda bu tür yatırımlarda genelde Apple'la koordineli çalışan çünkü Apple'ın üretim tarafındaki en büyük partneri olduğu için özel bir durumlar da söz konusu. Belki orta uzun vadede Sharp'ın panellerini daha büyük, daha fazla adetli telefon markaları ve modellerde de
ben
görebiliriz.
Ben sana ne söyleyeyim abi? IGZO gelene kadar zaten OLED alacak gidecek.
Orası
yani tabii hacimli
takım
OLED üretimini adamlar Sharp'ın başladı. Biz IGZO'yu henüz daha herhangi bir yerde görmedik.
Ama teknolojik olarak aslında üstünlükleri olan bir panel teknolojisi sadece yaygınlaşamadı. Bunu tabii nedenlerini ayrıca sorgulamak
yani
gerekiyor.
Üstünlükleri tabii şöyle LCD ve IPS ekranlara göre çok daha üstün ama OLED'e göre hani neresi üstündür onu bir bakmak
tabii
görmek
işte
lazım.
Tabii ama işte orada da OLED evet teknolojik
hani
olarak
OLED bildiğin
evet, teknolojik olarak çok üstün.
Nirvanası yani OLED.
Maliyetleri çok yüksek. Mesela bugün iPhone 10'un paneli için 150 dolara yakın maliyetlerden bahsediyorlar ki o da verimlilik ve maliyet anlamında
şey
çok şu aşamada esnek
hani
değil.
Amerika ile Rusya birbirine düşman ülkeler olarak görülür ya. Hep o bir ülkeyi destekliyorsa diğer ülkeyi destekler, önüne çıkar. Şimdi Samsung'dan panel alan Apple'ın da Foxconn'u desteklediğini görüyoruz. Aman panel üretmeye başla, bir şeyleri satın al.
Ama onlar şeyde öyleydi. Mesela Toshiba'nın NAND depolama birimi satışa çıktığında yine Foxconn bir teklifi vardı. Arka tarafta yine Apple vardı mesela.
Evet.
Sonucunda
aman acı bizi Samsung'a bırakma da.
Yani sonucunda ticari olarak bakıldığı zaman komponent tedarik edebileceği firmalar satışa çıktığı zaman alma gibi bir aksiyonlar evet, da büyük oranda oluyor. Şimdi 4.9 inç demiştik. Çözünürlük tabii ki burada yine ekran kas oranındaki bu çerçevesiz konsept anlayışından yola çıkan tuhaflığa bağlı olarak 2032'ye 1080 piksel gibi alışılagelmiş. Full HD Plus'ımsı diyebileceğimiz bir çözünürlük durumu söz konusu. Burada ilginç olan mesela panel 120 Hz düşmesi. Böyle bir
Android
özelliği
120
var.
Android 120 Hz destekliyor mu Erdi biliyor musun?
Benim bildiğim desteklemiyor.
Ya çünkü Android'de şöyle bir garip bir olay var. Mesela bazı özellikleri sunuyorlar kullanıma, ekran teknolojisi olarak falan. İşletim sistemi desteklemediği için kullanılmıyor aslında. Sadece kullanıcıya şey, bazı uygulamalarda hani o destek.
Ama 120 Hz olayı da mesela.
Sony'nin ilk 4K çözünürlükteki ekranı nasıldı? Android'de 4K desteği aynen, 4K yok. 4K çözünürlükteki ekranlı telefon var piyasada.
Aynen. Gerçi bugün en son 4K telefonlarda yine sürekli 4K çalışmıyor baktığınız evet. zaman. Orada da ayrı bir hikaye söz konusu ama 120 Hz olması teknik olarak önemli. Biz tabletlerde vesaire bu tazeleme hızlarını gördük ama telefon tarafında
ilk defa görüyoruz.
Şarpın böyle
mesela
bir
mesela tablette de olmuş. World of Tanks 120 Hz desteği aldı.
iPad'de. Öyle bir durum söz konusu. Platforma bakıldığında Snapdragon 660 var. Adreno 512 GPU da var ve bellek olarak 3 GB bellek. Depolamada 32 GB bellek var ki Snapdragon 660 kötü bir platform değil. Orta sınıfta aslına bakılırsa. İşlemci tarafı güçlü, GPU tarafı ise nispeten biraz daha zayıf. Hatta Snapdragon 820'nin 520'sinden de biraz daha zayıf bir platform ama toplam pakete bakıldığı zaman o 630'lara 625'lere kıyası halice daha güçlü bir platform olduğunu görmekteyiz. Ve yazılım olarak da Android 8.0 var ki üzerine zaten Sharp'ın MOP adını verdiği kendi arayüzü varmış. Yani yazılım olarak da güncel, donanım olarak da güncel bir telefon var karşımızda.
Ya vallahi ekran dışında ben pek ilgi çekici yanını görmedim herhalde ya. Yani kapkalın çerçeve, altta devasa bir alan.
Bu arada şeyden bahsedeyim. Bu arada şeyden bahsedeyim.
2500 mAh batarya.
Ama şöyle bir şey var tabii. Kaça satacakları da önemli. Ve fiyat konusunda mesela konuşulan Japonya fiyatı $370 civarında. Yani bugün birazdan bahsedeceğiz.
Mi 6 ile kapışacak yani.
Birazdan bahsedeceğim. Mesela Nokia 7 diye bir telefon çıktı. Öyle $400 civarı bir fiyatla Snapdragon 630 da yanlış hatırlamıyorum. Şimdi birazdan bakacağız onun detaylarına da. Onlarla kıyaslanırız. Fiyatı kötü sayılmaz aslında.
Ya sen Nokia'yı boş ver. Nokia'yı konuşan yok. Ben bakıyorum bizim forumlarımıza da. Kullanıcılar da Nokia'yı çok fazla konuşmuyor. Nokia da garip bir şey yani. Nokia Commodore 64 gibi biliyorsun. Commodore 64'ü PC'nin üstüne basıp satmışlardı ya. Ona benzer bir şey oldu yani.
Bu şeyi de söyleyelim bu arada. Bu telefonun Bluetooth Base 0 var. Bu önemli. Şundan dolayı önemli. Mesela Huawei'den bahsettin az önce. Mate serisini duyurdu ama onlarda mesela Bluetooth 4.2 var. Base 0 yok. Bu çipten gelen bir özellik olduğu için Huawei kendi çipinde en azından Bluetooth tarafında en son standardı koymamış. Ki 2500 mAh. Tamam 4.9 inç vesaire diyoruz ama bence biraz zayıf kalmış. Artık 3000 mAh'nin altına düşmemeliler diye
düşünüyorum. Telefon bence full zayıf ya. Ben bilmiyorum nesini beğendin ama ekranın
XO 120
Hz ekran hariç ben hiçbir şeyini görmedim. Ne tipi güzel ne içindeki donanımda bir şey
yani
var.
Yani işte bir taraftan şöyle düşünmek lazım. Bardağın dolu tarafından baktığın zaman bir 120 Hz yeniliği var.
Şimdi bir tek o var diyorum ya.
Bir ekran 120 Hz
o da Android tarafında destek var mı yok mu onu bilmiyoruz mesela.
Donanım olarak yeni bir.
Evet.
Adım var tabii parmak izi okuyucusu var. Bu arada aynı zamanda IP68 sertifikasına sahip. Zaten ben daha önce Xperia XZ Premium videosunda söylemeye çalışmıştım. Japonların ülke olarak suya karşı dayanıklı telefonlara karşı ilgileri var. Özellikle duş alırken telefon kullanmayı çok seviyorlar. Yani böyle bir tespitim de var. Artık duş alırken telefonda müzik mi dinliyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama böyle bir ihtiyaçtan dolayı özellikle Sony'nin tüm telefonlarda suya dayanıklı bir
tasarım var. Arıyorsun ki şakır şukur ses geliyor. Ne yapıyorsun? Abi duş alıyorum şu anda. Yani niye açıyorsun?
Sıcak su akmıyor bende falan.
İnternette yani, falan bakıyor herhalde.
Ki Xiaomi CEO'sunun da yıllar önce bir açıklaması vardı. Bir telefonu suya karşı dayanıklı mukavemetlerle getirebilmenin toplam maliyeti %20-25 civarında bir etkisi varmış. Sonucunda bunu göz alarak böyle şeyler yapıyorlar demek ki. Sıradaki iki haberimiz HTC cephesinden olacak. Birincisi HTC'nin U11 Life adını taşıyan yeni bir telefonu sızdırdı arkadaşlar. Bu telefon HTC'nin ilk Android One telefonu olma özelliğine de sahip cihazlardan bir tanesi. Tasarım olarak bakıldığından yine bir HTC imzası görüyoruz. Alt tarafta iki parmak alanında çerçeve. Üst tarafta bir... Az önce Sharp'ı kötülüyordun de.
Ama bak Sharp'ın çerçevesiz telefonunun sağ solu aynı. Bunun da üstünü böyle bantlasalarmış.
Şimdi bir şey var. Şimdi Android dünyasının başından beri olan firmadan bahsediyoruz. Ya bunun yanına koyduğunuz zaman ben Sharp'tan tasarımcılarını tebrik ederim.
Ya HTC Android dünyasının başından beri var ama 2 sene sonra önce ölmüş bizim haberimiz yokmuş yani. Tam olarak onu söyleyeyim.
Ya şu tasarımı... Ya ben sana bir telefon...
Ama bu şey biliyor musun?
Demo çiz desem ya...
Kavgada yanına hangisini alırsın desem bunu alırsın yani.
Şantiye yan telefonla giderim desem yine bunu alırsın da. Evet. Yani ondan sonra işte Google HTC'den mühendisliğe transfer etti. O bölümü satın aldı, bunu aldı. Konuşuruz abi. Çünkü bu tasarımla 2018'e girerken hiçbir çıkarıyor.
Bu programın başından beri bir şey söylüyoruz sürekli olarak izleyenlerimize. Bakın arkadaşlar bundan sonrasında telefon dünyasında kendi işlemcini üretmiyorsan, kendi ekranına sahip değilsen, kasayı kendi şekillendiremiyorsan hiçbir şansın yok. Net söylüyorum pazar yok yani ekmek yok bu tarafta. Ancak Xiaomi gibi olursun inanılmaz hacimli bir üretirsin farklı bir yol denersin olursun. O da o bile kendi işlemcisini üretme peşinde neden? Kendi işlemcisini kendi platformuna sahip değilse hiçbir şansı yok. HTC de onlardan bir tanesi. Nesi var HTC'nin kendi içinde?
Şöyle bir durum söz konusu. Yani Eşsiz zamanında aslında bir takım hamlelerde denemedi değil.
Adamlar Beats'i sattılar, sonra milyar dolarlık firma oldu, Apple'a satıldı.
Beats'i aldı. Zamanında özellikle o Beats audio telefonlarda özel kulaklıklar vesaire. Bugün aslında denediler. En çok konuştuğumuz konularından evet. Belli bir kısmını Eşsiz daha önce denedi. Çift kameradan bahsediyoruz. İlk deneyen firmalardan birisidir. 3 boyuttan bahsettik. İlk deneyen firmalardan birisi oldu.
Ama kalmadı işte. Sen diyorum ya 2-3 sene önce ölmüş, haberimiz yok.
Çünkü neden? Yani bazı şeyleri erken denemek teknolojik anlamda güzel görünebilir ama doğru zamanda denemezsen ölü yatırıma da dönüşebilir. Ticari başarı elde edemedi o modellerde. Bugün yenilen nokta itibariyle işte ikisinin finansal büyüklüğü, yeni model geliştirme çabaları, ona ayırabildiği kaynaklarda
üzücü.
Ortada.
Benim sevdiğim bir filmaydı.
Benim çok sevdiğim filmaydı. Yani hani malzeme kalitesi dediğin zaman
bir de yeni şeyler deniyordu. Zaman, evet yani biz çift kameraya da bunda denemedik, dediğin gibi bilgisayarıyla denedik, çift stereo hoparlörü de burada denedik. Yani
3 boyut denedik.
Evet, bir sürü şey, güzel şey denedik ama ne oldu? Sonu hüsran oldu.
Sonu hüsran oldu. Bak az önce mesela Sharp'a eleştirdiğimiz her konunun daha kötüsü burada karşımıza çıkıyor. Mesela 5.2 inç 1080p ekran var. Snapdragon 630 var mesela burada. 3 GB RAM, 32 depolama var arkadaşlar. 16 megapiksellik arka kamera, 16 megapiksel ön kamera var. 2600 mAh pil, IP67 sertifikası var ve Android 8 ile geliyor.
HTC'nin neden Android One projesinde mesela GM6 gibi telefonu Türkiye'de piyasaya sürdü? Milletin kullandığı telefona bak Android One'da, kullanacağı telefonlar. Bizdeki telefona bak.
Bir de ben sana başka bir şey söyleyeyim Mesut. Şimdi Android One'dan bahsediyoruz. Android One'da biz hep neyi gördük? Fiyat performans oranı yüksek değil mi? Evet. Yazılım güncellemeleri alan bir telefon. HTC'nin belki ürün gamı içerisinde fiyatı uygun görünebilir ama 400 euro gibi fiyattan bahsediyor. 400 euro.
İşte HTC klasi Android One'u bile adamın tepe model fiyatında.
Yani bir önceki Sharp bunun yanında flagship cihaz kaldı.
Evet, şimdi General Mobile'ın neden düşük donanımlar kullandığını anlıyoruz.
Ben sana başka bir örnek vereyim. Xiaomi'nin Android One telefonu A1'e bak. Sonra buna döndüğün zaman göz var, nizam var dersin. Yani bu fiyatla, bu donanımla bakıldığı zaman o açıdan...
İkisi de çirkin.
Ben tasarımdan bahsetmiyorum.
Yine bu arkadan, arkadan yine güzel.
Yok, bu bak. Yeni model. Şimdi diğer habere geçiyorum.
Pardon.
Bu güzel oldu çünkü pahalısı. Şimdi HTC tarafındaki ikinci haberimiz U11 cephesinden 2 Kasım tarihi itibariyle HTC resmi olarak U11 Plus modelini, daha doğrusu onlar yeni model dediler ama U11 Plus diye düşünebilirsiniz arkadaşlar, duyuracağını doğruladım. Karşımızda daha büyük bir telefon var. 6 inç ekranına sahip olan ve burada da köşeden köşeye ekran konseptinin 18:9 ekran oranının benimsendiği bir telefon olarak çıkacak. Öne çıkan donanım özelliği olarak 4000 mAh pilden bahsediliyor Mesut. Bunun dışında tabii ki 4 GB ve 6 GB RAM seçeneği, buna bağlı olarak 4'e 64 ve 6'ya 128 GB depolama da var. Snapdragon 835 var. Ekran burada yeni ve mesela merak edenler açısından 3.5 mm kulaklık jack yok. Yine tip C'den.
Yine gürültü engelleyici kulaklıklar içine vereceklerdir. Bu yani kötü bir şey değil. Kulaklıkları gerçekten çok iyi bana sorarsanız. Bir tek bunun bir sıkıntısı var. Bunun dönüştürücüsü, yani stereo dönüştürücüsü bu telefonu özel.
Bu yüzden başka kulaklıkla.
Evet, yani kaybederseniz herhangi bir şekilde başka bir dönüştürücüyü bunda da kullanamıyorsunuz tip C'den stereo. Tip C'den anladığım kadarıyla bir standart oluşmamış durumda. O ya... bir problem olabilir ama yani yine çok büyütülecek bir şey değil. Sadece şöyle bir durum var. U11 donanımsal olarak güzel bir telefondu. Sunduklarıyla, kutu içinden çıkanlarla beraber. Bir tek eksisi vardı. Ne diyorduk? Önden çok çirkin görünüyor. Doğru değil mi? Evet. Ha, önden çirkin görünüyor derken de Android camiası için diyoruz. Yoksa iPhone'la karşılaştırıldığında aynı. İkisi de kaba telefonlar. Önden çirkin görünen telefonlar.
Tabii. iPhone 8, 8 Plus'la kıyasladığın zaman
evet.
Aynı ikisi de parmak
telefon tercih var. Telefon ben gerçek modeli gerçekten çok merak ediyorum. Çerçeveleri inceltmedilerse büyüyen U11... Daha kötü bir telefon.
Burada şunu yapmışlar. Çerçeveleri tabii inceltme durumu söz konusu. Hatta tabii ön tarafı büyük oranda ekran yapabilmek adına U11'de alt taraftaki çerçeveyi kalın çerçeveyi burada kurtarabilmek adına parmak izi okuyucusunu arka tarafa almışlar.
Evet, ama şimdi render görüntüler ya bunlar. O yüzden tam emin olamıyorum HTC'den.
Yok zaten aksi türlü zaten yani aynısının biraz daha büyük bir telefon görürüz açıkçası.
Çünkü HTC çerçeve inceltme konusunda çok zorlanıyor. Neden zorlandığını bilmiyorum. Bu telefonun render görüntüleri güzel duruyor ama eğer U11'deki gibi bir şey çıkarsa o zaman hiç şansları yok.
Ya olmaması gerekiyor. Zaten şimdi 18-19'dan bahsettiğimiz için öyle olmaz diye tahmin ediyorum ama en azından mevcut görüntüler ki şu görselleri yayınlayan firma son bir senedir, daha doğrusu yayın, kanal son bir senedir yaptığı tüm render görüntülerde büyük oranda da zaten tutarlı çıktı. Burada şunu eleştirebiliriz artık. Bu seviyedeki pek çok telefonda iki kamera standart olmaya doğru ilerlemiş gelmiş durumda. Burada tek kamera var. Kullanıcılar artık arka tarafı bok yapmayı, bulanıklaştırmayı bir kamera konusunda ekstra yetenekler herkes istiyor. Çünkü kamera çok kullanılan bir özellik. Ki şöyle bir durum var. Tabii ki U11'in kamerası çok başarılıydı. Ön kamerası da çok başarılıydı. Bunun da kamerası yani yüksek standartlı bir kamera olur ama ikinci kamerayla ne bileyim
artık işte. İkinci kamera şart tepe modeli.
Tabii aynen. Yani işte LG tarafı farklı konseptle geniş açı için kullanıyor. Huawei tarafı detayı zenginleştirmek anlamında
LG'nin
kullanıyor.
LG'nin geniş açıda kullanması da mesela ayrı bir kafa okey ama bence artık bokeh efektini sunmaları lazım. Kullanıcılar bunun tadını bir kere aldıktan sonra eminim ki bir sonraki telefonlarında ararlar yani onu.
Yani gerçi orada şey de var tabii. Hani artık donanımlar da güçlendi. Tabii yazılımsal optimizasyonlar beraber biliyorsun mesela Google kendi Pixel telefonlarında da o bokeh efektini tek kameralarda güzel bir şekilde yapabiliyor. Tabii henüz biz alıp deneyemediğimiz için ne sürede yapıyor, yaparken ne teknikler kullanıyor bunu tam bilmiyoruz ama yapabiliyor en nihayetinde bakıldığında. Fakat şu var, artık amiral gemi telefonlarda ikinci kamera, hatta önde de ikinci kamera çok konuşulan detaylar haline geldi. Zamanında bu yaygınlaşacak gibi görünüyor. Şimdi bizim incelemesini yayınladığımız bir konu var. Xiaomi tarafındaki, Xiaomi'den de biraz bahsedelim, adını da zikrettik. MIUI ya da MIUI 9 arayüzünün artık çıkmaya çok yakın oldu. Xiaomi'nin pazarlama direktörü Huang Longzhong tarafından da doğrulanmış. Biz beta sürümünde bir inceleme yapmıştık ki Mi 6M, MIUI 8'den 9'a kullanabilirsi olarak zaten videoda da bahsetmiştim. Hani siyahla beyaz kadar farkın olduğu, ciddi performans geliştirmeleri getirdiği, parmak izi okuyucunun hızının bile arttığı bir yazılımsal paket duruyor önümüzde. Sadece ne zaman çıkacağı belli değildi. En son kararlı sürüm 9.0.2.0 sürümünün görüntüsünü de aynı kişi paylaşmış. Birkaç hafta içerisinde resmi olarak dağıtılmasını bekliyoruz. Performans dışında ne yenilikler getiriyor? Ekranı ikiye bölerek çoklu uygulama desteği konusunda bir gelişim var.
Bu arada arkadaşlar, Erdi'nin hazırladığı çok güzel bir MIUI 9 videosu var. Ben izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta bunun da altına eklersen abi bence iyi olur.
Ekleriz
unutmadan.
Altına.
Çünkü biz MIUI 9'u aslında anlattığımız güzel bir videoya sahibiz.
Aynen, hem İsteyenler bizim sitede, isteyenler de donanım haberin YouTube kanalını bulabilirler. Performansın dışında bu güncellemeyle beraber artık bir screen, ekranı ikiye bölmek, ki ben sana göstermişim nasıl inanılmaz hızlı çalışıyordu.
Çok hızlı gerçekten. Bir de YouTube'u arkaya atıp müzik dinleme şansına sahip oluyorsun.
Şansına sahip olabiliyorsun. Mesela bazı mesela Huawei'nin yeni arayüzünde çoklu uygulama tarafında özellikle çoklu ortam uygulamalarına yönelik bir takım limitlemeler var. Bunları zaten incelemesinde gösteririz. MIUI 9 öyle bir engelleme durumu söz konusu değil. Xiaomi kendi geliştirdiği akıllı arayüz var. Bu İlk etapta anladığım kadarıyla Çin'in dışına çok fazla verilmeyecek ama işte yapay zeka öğrenme vesaire akıllı tavsiyelerde bulunma gibi bir durumu var. Yine ilk etapta Çin'de olmasında ama dünya genelinde belki kademeli olarak bilinmesini beklediğimiz ön kamerayı kullanarak telefonun güvenlik duvarını aşma gibi özellikler de var. Kademeli olarak verilebilir belki ama şu aşamada konuşulan bu özellikle bu iki özelliğin ağırlıklı olarak Çin pazarında olacağı yönündeydi. Xiaomi telefonu kullanıyorsanız eğer bunun takipçisi olun çünkü hakikaten performans anlamında telefonu ciddi şekilde hızlandıran bir özellik. Sony tarafından da bahsetmiştik. Orada da bir renk seçeneği var. Özellikle bunu da aldım. Çünkü benim hoşuma giden bir renk oldu. Yani rengin kendisi telefonu daha gösterişli bir hale getirmiş. Xperia XZ Premium için Rosso adı verilen bir kırmızı renk seçeneği de eklenmiş. Bilmiyorum sen rengi beğendin mi ama
bence çok güzel geldi. Duruyor. Evet. Yani keşke en başta böyle çıksaymış.
Yani sonuçta şimdi pazarda özellikle kırmızı renkli telefon konusunda bir beklenti var. Özellikle iPhone tarafında da biz product red ürünleri
yalnız aklıma ne geldi biliyor musun? Bu telefonun reklamlarında premium tasarım şeyi kullanıyor. Tamam mı Sony? Premium tasarım. Bu telefonla da aşağıda yukarıdaki çerçeveleri toplasan ya, yeni telefon yaparsın.
Evet, yani hani ön tarafta ciddi şekilde neredeyse %30'u.
Nasıl premium tasarım diyor yani onu reklamcıya da gerçekten birazcık şey olması lazım. Yani düşünsene buna premium tasarım diyorsun yan tarafta Note 8 duruyor filan. Alışverip koyuyorsun.
Arkadan çok güzel.
Arkadan
çok
güzel.
Çok sade yalın. Ama ön tarafı
aynı iPhone gibi. Aynı arkadan iPhone gibi, güzel. Aynı önünü çevirdiğin yani, anda Allah'ım bu ne diyorsun?
Yani hatta arkadan şu mevcut iPhone'lara göre bence daha güzel görünüyor.
Evet.
Ön tarafı ama bildiği Xperia serisi başladığı günden bu yana aynı.
Zaten hani iPhone diyoruz ya, iPhone 8'ler de satmamış. Millet iPhone 10 bekliyor şu anda. Hatta üretimleri kısmışlar. İşte piyasa değeri 2,5 falan düşme.
Orada bir rivayet var. Ya piyasa değeri çok değişir anlık gelişmelere göre ama bir haber var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış sorgulamak gerekiyor. Apple iş ortaklarına, yani supply chain'in o tedarik zincirini tüm iPhone tarihinde ilk defa, yani bir ay içerisinde bir telefon çıktıktan bir ay sonrasında üretim %50 azaltın diye talimatta bulunmuş. O tarafta beklenti büyük olan iPhone 10'la kaybı. Onun ne kadar etki yaratır onu da çıktığı zaman göreceğiz ama.
Ya 10, şimdi şöyle bir şey düşünmek lazım. Hani hep söylüyoruz biz bunu. Kullanıcılar bazen yanlış anlıyorlar ama iOS kullanıcısı iOS'ta devam ediyor çoğu.
Yani büyük oranda evet.
Android'den gelenler oluyor ama o da az. Yani iOS'ta
zaten
devam ediyor.
Böyle
katına devam ediyor.
Sadakat anketleri yapıyorlar. iPhone kullanıcısı iPhone'da kalıyor. Mesela Note kullanıcısı Note'da kalıyor.
Evet. Böyle şimdi bu var. Tarafta biz ne diyoruz? Artık onlar bir değişim istiyorlarsa onlar için çerçevesiz. Yani iPhone kullanıcıları için o da çerçevesizdir. Onun da bayağı kalın çerçeveleri var ama en azından köşeden köşeye ekran konseptli yeni bir cihaz geliyor. Merak ediyorlar. Ve büyük ihtimal iPhone 8'e para vereceğim biraz daha ekler onu alırım diyorsun. Ama Türkiye'de onu diyemiyorsun tabii arada.
Yani 6100 liradan başlıyor. Şimdi
yalnız iPhone 10'un bir fiyatı var. O nedir ya?
Hatta dur şurada fiyatı da vardı. Onu da direkt Türkiye fiyatıyla
bence
çerçevesinde
fiyatı söylemeyelim. Gelin teklif alın.
Yok,
diye
zaten geçen dakika bölümde fiyatları konuştuk ama şimdi şöyle bir şey var abi. iPhone 8 Plus'ın başlangıç fiyatı 4800 lira. Onun da başlangıç fiyatı 6100 lira. Arada 1300 liralık fiyat farkı var. Neredeyse Amerika'ya git gel parası kadar da bilet parası çıkıyor yani ortaya baktığınız zaman.
Yani garip bir olay var. Yani ne yazık ki telefon fiyatları uçup gitmiş durumda. iPhone'da bu fiyatıyla ya arkadaş kim alacak, nasıl alacak merak ediyorum yani.
Ha, rekordan bahsediliyordu bu arada. Hani rekor fiyat. Rekor şu an Huawei'nin geçti. Mate 10'un Mate X Porsche dizaynı 1400 Euro'cuk. Şimdi onu zaten Türkiye'ye getirme gibi niyetleri yok. Yani gelmeyecek ama 1400 euroyu kurdan çevirip yok abi direkt euro ile çarptığın zaman zaten ne yapıyor?
Yalnız burada Note 8'in fiyatı ne kadar masum kaldı değil mi? 5000 liraydı o da. Hani böyle şey kaldı birden.
Yok ama şöyle bir şey, şöyle bir gerçek var. 64 GB'lık 8 Plus'ı 4100 lira farkla.
Yok 8 Plus'la karşılaştırmıyorum. Şimdi kalkıp da Note 8 gibi bir tasarımı da iPhone 8 Plus'ın karşısına koymak biraz haksızlık oluyor verdi.
Neye göre kıyaslanıyor?
iPhone 10 rakibi iPhone 10 yani.
Bence de aynı şekilde ama evet. Şimdi şöyle orada şöyle bir başka yani sorun
çıkıyor. iPhone 8 Plus desen Apple mühendisi bile şey der. Emin misin abi falan
orada,
der yani.
Orada şimdi orada başka şeyler var. Birincisi şu, şimdi iPhone 10'da ekranda gösterildiği günden beri konuşulan bir konu var. Nedir bu? Üretimin zor olduğu ve istenen adetlerde üretilemedi. Şimdi 27 Ekim'de ön siparişi başlıyor Amerika'da. İlk sevkiyatta 3 Kasım'a gerçekleştiriliyor. Şimdi iPhone 8 Plus'a bakıyoruz. Türkiye yanlış bilmiyorsam 3. dalgaya girdi. Son ülkelerden bir tanesi oldu. Yani bu programda, bu takvim çerçevesinde iPhone 10'un gelmesi acaba 2018'i bulur mu?
Yalnız bak nereye geldik yine? Samsung kendi ekranını üretiyor, işlemci üretiyor, içindeki çip üretiyor, belli üretiyor. Şıkır şıkır basıyor Note 8, S8'i filan. Apple bir çerçevesiz bir şey yapayım dedi azıcık. Ekran tedarik edemiyor
zaten Samsung'dan. Zaten geçtiğimiz saatte Zinsted'de de vardı o haber, yansımıştım. Yine konuşulan konulardan birisini iPhone 10 Samsung'a kazandıracak. Şimdi işte. Panel Samsung'dan geliyor. 100-150 dolar bandında bir maliyeti var o panelin.
Eker ediyor da
tabii. Hatta yani bir konuşulan bazı şeyler var. BOM dediğimiz bill of material. Yani telefonun komponent var. Birim maliyeti ki birim başına maliyettir o. Yani ondan 10 milyon sipariş verdiğinizden o maliyet belki düşebilir ama iPhone 10'da 400-500 dolar seviyesinde olduğu konuşuluyor mesela. Genelde o 250-270 dolar civarındaydı önceki iPhone'lar için.
Üretmezsen bazı içindeki şeyleri sana maliyet hep yüksek oluyor.
Yani şu an çünkü panel, OLED panel kullanacağım diyorsun. Kimde var mesela telefonu sağlayacak? Samsung'da var. Gel kardeşim o zaman pazarlık yapalım diye ister istemez.
LG'den mi alacaksın orada gidip?
Yani bakıldan böyle bir durum da söz konusu. Tüm bunlar çerçevesinde Türkiye'deki tabii en pahalı hacimli satış yapılacak telefon iPhone 10 olacak. Öyle görünüyor. 6100 liradan başlayan ve 250 altını almak istersen 7500 liraları gözden çıkarabileceğim bir telefondan bahsedeceğiz.
Ya bak genelde biliyorsun eğer bir üründe fiyat kazıksa ya da bir serviste şey derler fiyat alın. Hani böyle telefon numarası koyarlar, fiyatı yazmazlar. Buna da en iyisi öyle deseler daha iyiydi. Özel fiyatlarımız için lütfen şu telefon numarasını arayın, biz size orada söyleyelim.
Kara borsaya düşünün öyle olacak zaten muhtemelen. İlk kara borsada gelir. Açık pazarda gelir. Çünkü Türkiye'ye geliş tarihinin ne zaman olacağı belli değil. Orada zaten muhtemelen telefonla fiyat alırsın. Çünkü iPhone 7, 7 Plus çıkacağı dönemde 10 bin lira fiyat yazan vardı. İşte ikinci listelerinde. Alan da vardı. Bunu 15 bin yazarsan herhalde alan çıkar diye düşünüyorum.
Ne bileyim abi, çok garip.
Yani böyle bir durum var. Ha şu var. Orada iki farklı düşünce de var. Birincisi daha pahalı olduğu için telefonun daha fazla ilgi göreceğini savunan da var bir grup. Çünkü bazen biliyorsun pahalı olması telefonun özellikle bir grup insan tarafından statü sembolü olarak kullanıldığı için ayrıca orada etki yaratıyor. Bir grup da şunu savunuyor. Hani az önce dedin ya Apple kullanıcısı Apple'da kalıyor diye. iPhone 10'un fiyatından dolayı iPhone 8, 8 Plus ilginin kademeli olarak artacağını savunanlar da var.
Evet.
Bunu kademeli olarak göreceğiz
şimdi
zaten.
Şimdi Android'e kayabilirler diye düşünen arkadaşlar olabilir. Orada şöyle bir sıkıntınız var arkadaşlar. İki platform için de geçerli bu. Eğer sürekli uygulama satın alan, film satın alan bir adamsanız, müzik listeleri falan satın alıyorsanız ayrılmanız o kadar zor oluyor ki.
Hele bir de bilgisayar olarak MacBook, iMac, iPad varsa.
Ayrılamıyorsunuz yani. O işin içine girdikten sonra o tarafta devam ediyorsunuz. Onun zorlukları. Android için de öyle. Ben mesela Android'de almıştım birçok oyunu. iPad'e geçtiğimde hatırlayayım mısın? O kadar çok cihaz deniyorsun ki. Baktım hiçbir satın alamamış gözüküyor. Nasıl oldu falan diyorum. Sonra aklıma geldi. Android'de var oyunlar. Şeye geçiremiyorum. Ben Tower Defense oyunlarını çok seviyorum. Satın aldım çoğunu.
Aslında mesela bu da kullanıcı dostu olmayan bir şey yani. Sonuçta.
Ama adam işte ikisi için ayrı emek harcıyor ya. Haklı olarak. Bir de kar payları bile farklı fazla şeyleri biliyorsun
yani marketlerin. Apple'ın markette uygulamadan beklediği karla
Google'ın farklı
kar değil ama sonucunda bir oyun var.
Almışsın bir yere. Yani. Evet ama ne yapacaksın?
Bir film var, almışsın.
Evet adam yani orada kaldı.
Ele bir de filmden bahsediyorum.
Film. Dağıtımcısı bile aynı değil mi?
Dağıtımcısı bile aynı. Yani cihazdan cihazı da fark eden bir şey değil.
Ne yazık ki.
Tamam şimdi Apple tarafı diyor ki biz 4K HDR'e vereceğiz diyor. İşte Android tarafında Netflix 4K, YouTube'da bir şeyler var ama ya satın almışsın abi sonucunda.
Vallahi öyle gerçekten. Zorluk orada.
Bakalım bitip göreceğiz. Bu arada renkle ilgili son olarak şunu da söyleyelim. XZ Premium zaten epeydir. Haziran'dan beri piyasada ama yeni gelecek XZ1'lerde bilen farklı bu rengi de getirsinler de Türkiye'ye. En azından böyle farklı renk arayışında kullanıcılar açısından seçenek ülkemizde bulunabilsin.
Eskisi gibi sonucu da kalmadı gibi geliyor bana ya.
Eskiden benim, böyle Sony'ye... Benim gözlemim o.
Yani Sony eskiden o. Şöyleydi. Satmazdı ama en ufak bir laf ettiğimizde altta 50 tane sonucu belirirdi böyle. Bir yerden geliyorlardı, yapıyorlardı. Artık onlar da kalmadı. Ya ekibi küçülttüler.
Şimdi şöyle bir şey de var. Yani yanlış hatırlamıyorsam Hindistan'da verilen bir röportajdı bu. Sony'den birisinin röportajı. Dediği şey şu, tamamıyla baştan bir tasarım üzerine çalışıyoruz. Yani 2018 modellerde tasarım yenilenebilir.
Vay be. Nereden akıllarına geldi acaba?
Yani 2018'deki tasarım yenilenecekse, yeni modeller gelecekse oradaki rota 2019 ya da 2020'de Sony'nin olup olmayacağını çok net belirler yani, evet. Özellikle mobil tarafta.
Biz de tabii kaç yıldır batırıyoruz firmayı, henüz daha ayakta gidiyor
ama,
yani.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi telefon tarafında bunları tartışıyoruz ama şirketin toplam finansal durumuna bakıldığında şu anki CEO Kasirai yani işte son 5 yılda öyle bir noktaya getirdik firmayı, tamam artık bilgisayar tarafında yoklar. Tamam belki başka şeyler yapmıyorlar ama adam oturdu. Muhasebe defterini açtı. Hangisi zarar ediyorsa çıkar. Hangisi zaten bak, gelecek potansiyeli yoksa çıkar dedi.
Birçok dağda olan firmaların hepsi bilgisayarı bıraktılar.
Evet.
Sen git dediler. Elle bırakmadılar çünkü bilgisayar gerçekten küçülen bir pazar ve zor bir pazar.
Bir de ayrı bir motivasyon istiyor mesela. Yani orada ayrı bir ekibin gerçekten şey yapman gerekiyor. Adam Bloomberg'da haber vardı. Kasirai'nin Sony için ortaya koyduğu strateji üniversitelerde, ekonomi bölümlerinde ders niteliğinde olmalı diye ki hakikaten zaten başarılı olduğu adam duruştan bir son samuray diyorum. Yani hakikaten çok başarılı bir adam. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden. Samsung tarafında 8 nanometre işlemcilerle ilgili olarak resmi açıklama yapıldı. 2018 içerisinde 8 nanometre gelecek ama bu biraz şey gibi. Ağırlıkla mobilde kullanabileceğimiz bir ara geçiş dönemi gibi. Çünkü yine 2018'de biz ekran kartı ve işlemci tarafında 7 nanometreyi göreceğiz. AMD'nin 2018 model GPU ve CPU ile işlemcilerinin. İşlemci tarafı belki bir adım geriden gelebilir. Orada 14 nanometre plus da bahsediliyor. Ya da belki sürpriz bir hamle de olabilir ama GPU tarafı için 7 nanometre bahsediliyor ki Samsung ve Global Foundries'in orada bir ortaklığı vardı.
Yani o da bir problem olmazsa tabii.
Ya şu an gidişat onu gösteriyor. Yol haritası da öyle görünüyor. Samsung tarafındaysa 8 nanometreden bahsediliyor. Şimdi Samsung'un açıkladığı bazı rakamlar var. 10 nanometreyle kıyaslandığı zaman bir mobil işlemcinin telefonla kapladığı alanın %10 küçüleceği ve enerji tüketiminde %10 azalacağı söyleniyor.
Hiç tahmin etmedim mesela nanometre küçülünce bunların olabileceğini.
Yani böyle bir durum, böyle bir gelişim söz konusu.
Şey çok komik ama. Nanometredeki küçülme batarya performansında, pil performansında şey sağlayabilir, gelişme sağlayabilir diye başlık var. Her zamanki iddia. Hiç de öyle bir şey olmadı bugüne kadar.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Sonucunda ya performansı ciddi şekilde arttıracaksın benzer enerji tüketiminde. Evet. Ya da enerji tüketimi düşürüp aynı performans sunacaksın. Zaten bunu başka türlü yorumlayamaz.
Şimdi o tarafta şöyle oluyor arkadaşlar. Bütün işlemci firmaları için geçerli bu. PC'de biraz gördük bunu. Yani performans artarken gerçekten PC pazarında şeyi gördük. Enerji tüketiminin düştüğünü gördük. Nvidia'da öyle oldu. Intel'de öyle oldu. Mobil pazarda ise Android tarafındaki işlem gücü ister istemez hala yetersiz geliyor bunlara. Neden? Kalkıp bence çok gereksiz bir şekilde Apple'ın işlemciyle kapışıyorlar. Dünyanın en hızlı işlemcisi ben de demek için uğraşıyorlar çok gereksiz bir yere. Artık gerek kalmadı ama ne yapıyorlar? Nanometreyi küçültüyorlar, basıyorlar frekansı. Bu sefer çıkabildiği peak frekans çok artıyor. Pil tüketimi de ona göre yaklaşıyor bir önceki nesle.
Ya şimdi orada şey çok önemli tabii. Yani bir üretim sürecinden diğerine geçtiğin zaman sağladığı en büyük esneklik frekansı daha kolayca arttırabilme yeteneği. Ki 2013'te ya da 2014'te Mobil Dünya Kongresi'ne gittiğimizde artık yok da tabii. Sony Ericsson, daha doğrusu ST Microelectronics'in standına gitmiş diye göstermişlerdi. Anlık 3 GHz'de çıkabilen bir işlemci tasarımı göstermişlerdi ki oradaki amaç da şuydu. Uygulama başlattığında 3 GHz yapıyor, uygulama hızlı başlıyor. Daha sonra optimal değerlere göre yani 2.3 GHz ya da 2.4 GHz. Şimdi Apple'ın tasarımına bakıldığı zaman frekans olarak uç noktalarda değil ama performans olarak çarpı 2. Tek çekirdekli de çok çekirdekli de. Ama tasarımın altyapısına bakıldığı zaman mesela rakiplerine daha büyük tampon melekler kullandığını görüyoruz.
Hep öyle. Başından beri bunlar çok büyük keşberlek var.
Dataya daha az erişim imkanı sağlıyor arka tarafta. Ya burada sonuçta üretim süreci tasarımcı için bir araç. Ama günün sonunda yapman gereken asıl hamle doğru tasarımı, iyi, başarılı ve verimli bir tasarımı ortaya koyabilmek. Tabii Samsung tarafında şöyle bir durum var. Samsung kendisi kendi fabrikaları olan ve kendi çiplerini üretebilen bir firma.
Orada büyük bir avantajı var. Kendi tasarımını da yapma şansı var.
Aynen. Şimdi 8 nanometreyi hem Exynos'ta göreceğiz hem de son dönemde Samsung'un müşterisi kim? Qualcomm.
Evet.
Snapdragon 845 de muhtemelen 8 nanometre olacak ki geçtiğimiz günlerde biz yine ne konuştuk? 845 ilk defa Samsung tarafından kullanılabilir ki 835'teki avantaj üretimdeki iş ortaklığından gelmişti. Buradaki o avantajı sürecek gibi görünüyor. Ben bu üretim sürecinin CPU tarafından GPU, ziyade GPU tarafından ben katkı yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi AR diyoruz, VR diyoruz.
Evet.
Bunlar hala istediğimiz seviyelere gelmedi. Önümüzdeki sene için 4K ekranların yaygınlaşabileceği yönde de bir takım hamleler var. Bu hepsi alt alta koyduğumuz zaman sonuçta bir gelişim alanı.
Tabii hepimiz için önemli konulardan bir tanesi. Ben sadece burada başlığı söyledim. Hani 8 nanometreye geçirecek, pil performansı artacak filan diye. Pil performansının artması için bir gerçek var. Bizim hep gördüğümüz bir şey bu. Android tarafında pil performansı artsın isteniyorsa abi büyük pil koyacaksın.
O var, bir de şu var.
Küçük pille bitirle onu başaran zor. Bir Sony yapıyor biraz. Sony'yi takdir etmek lazım. Sony'nin orada kötü değil işi.
Evet, Sony zaten çok yani yıllar son 3-4 jenerasyondur. 2 gün pil ömrü iddiası var. Büyük oranda da onu tutturuyor. Şöyle bir durum var. Plümünü arttırmak sadece işlem tarafına da geçen bir durum değil. Sen işlemci yani yaparsın ama ekran panelindeki verimsizlikten dolayı
tutturamayabilirsin. Bir de yazılım da çok önemli.
Yazılım da çok önemli. Yaptığın kontrolcü başka bir alanda sende sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla tek başına yeterli değil ama optimal koşullarda üretim sürecinin gelişmesi ister istemez belli avantajlar da sağlıyor. Onu da söyleyebiliriz. Bu arada geçim hesapta konuşuyorduk. Söyleyelim hani çok kısaca. iPhone 8 ve 8 Plus'ın Türkiye satışı başladı 20 Ekim tarihi itibariyle.
Ve kuyruk olmuş. Gece yarısı kuyruğu emni.
Evet, operatörler gece yarısı başlamıştı. Apple mağazası AVM'lerin açılışıyla beraber satışa başlamış durumda. Ben çok kısaca fiyatları söyleyip geçeyim. Zaten geçen hafta da konuşmuştuk. iPhone 8'in 64 GB'ı 4200 lira. 256 GB'ı 5000 lira. iPhone 8 Plus'ın 64 GB'ı 4800 lira. 256 GB'ı da 5600 lira arkadaşlar. Türkiye'de bir kuyruk oluşmuş. Dünya genelinde kuyruk Apple'ın merkezine yakın Palo Alto'da ve benzeri bölgelerde olmuş ama geri kalan yerlerde hatlar oluşturulmasına rağmen çok fazla kuyruk yoktu.
Amerika şeyi bekliyor işte, onu bekliyor.
Orada da şunu söyleyeyim yalnız. Ben geçen bir grafik gördüm. Kıta kıta son 4 yıldaki telefonların ortalama satış fiyatlarını analiz etmişler. Amerika haricinde her yerde düşüş var. Amerika'daki gelişim son 4 yılın ortalamasına bakıldığında $570'lara kadar çıkmış durum ortalama satış fiyatları. Kuzey Amerika'dan bahsediyorum bu arada. Latin Amerika dahil değil buna. Mesela Avrupa'da $460 $420'lardan $260'lara düşmüş.
Orada çünkü Android One telefonlar iyi satıyorlar ve ucuz Android telefonlar Avrupa'nın bazı ülkelerinde, İspanya gibi mesela, şu anda %90 pazar payı elde etmiş.
Şey de var orada yine, fiyat performans oranı yüksek Huawei marka telefonlar, Çinli telefonların orada iddiası var. Bir evet, de şöyle var. Şu da var. Ucuz telefonlar da gelişim gösteriyor. Orada da pek çok insan aslında işini yetebilecek ucuz telefonlar da var.
Ya bak, net söylüyorum. Ben bunu hep söylüyorum. Şu anda arkadaşlar, bana sorarsanız benim için para verip alınacak en tepe model Mi 6'dır. Onun ötesinde yani bir telefon görmüyorum. Ha biraz daha vereyim dersen OnePlus 5 alırım. Bak bunlar da yine garantisiz olarak o fiyatı, hani 2000-2200 lira bandında görüyorum. Gerisini şu anda para vermem net.
Ben de şu an cebimden para koyuyorum. Zaten cebimden para koyarak Mi 6 aldım.
Evet. Yani net almam yani. Bu kadar basit. Alan adamı da şey yapmam, hani niye aldın demem. Alsın güle güle kullansın. Zevkidir, parası vardır, alır. Ama ben kendim açımdan söylüyorum. Mi 6'dan ötesi bir telefon dünyası için baya bir gereksiz duruyor.
MIUI 9'u Mi 6'yı gördün. Nasıl çalışıyordu abi?
Ya var ya, videoyu izleyin ya. Yani ne söyleyeyim. Erdin'in videosunu izleyin. Onu görün. Sonra konuşuruz. 8 nanometreydi bilmem ne diyor, kızı arttırma.
Yani onun için ben de başka bir kriter vereyim. Kızın artık gerek yok. Ben sana orada başka bir kriter vereyim. Belli bir grup da var ki mesela performans değerlerine bakıyor. MIUI 9 ile beraber Xiaomi 6 180 bin alıyor Anadolu. 180 bin yani, dile kolay abi.
Puanlara bakan hayır, adam artık zaten telefon cüm demesin.
Bakan da var. Şu açıdan söylüyorum. Ya telefon en son yazılımı her türlü alanda gelişim göstermiş oldu. Parmak izi okuyucusu zaten.
Yani Xiaomi ve benchmark dediğiniz zaman orada ben artık yorum yapmak istemiyorum. Her türlü hile yapıyor olabilir arkadaşlar.
Orada son dönemde daha ziyade OnePlus 5 gündeme geldi. Onların özellikle
Çinlerin
maksimum da
olabilirdi. Ben şöyle söyleyeyim.
Mi 6'da da OnePlus 5'te şu var. Testleri bir tarafa bırakıyorum. Gündelik kullanımı da çok hızlı çalışıyor bu sayesinde telefonlar.
Ya o yüzden diyorum, puanlara bakmayın arkadaşlar.
Eksikleri var mı? Var, şu var. Yüksek fiyatlı telefonlarla kıyaslandığımız zaman kamera deneyimi o seviyede değil mesela bakıldığı zaman, ama çektiğiniz fotoğraflar her türlü güzel. Telefonla paylaşacaksınız, telefonla saklayacaksınız yani, zaten her türlü. Yeterli, onu söyleyebilirim. Apple tarafıyla ilgili bir haberimiz daha var. iOS 10 ile ilgili bir araştırma yapılmış ve şu anda aslına bakılırsa iPhone kullanıcılarının %55'ine ulaşmış gibi görünüyor yapılan istatistik çerçevesinde, ki zaten biliyorsun geri dönük olarak pek çok cihaza da bu güncelleme gitmiş durumda.
5 seviye üstü.
Aynen 5 seviye aldı. Üstü yani son 5 yıllık telefonların tamamına yakını bu güncellemeyi aldı.
Ya bu bir başarı. Ama bu da neden? Kendi ekosistemine, kendi platformuna sahip olma, bunu tamamen kendi başının yönetmenin verdiği bir avantaj. Bunu şu anda Android One programında da, Google'ın Pixel telefonlarında da göremiyoruz. 2 seneden sonrası muallak.
Evet. Bir de öyle bir durum var.
Ya 2 seneden sonrası yok. Google'ın kendi telefonunda bile 2 seneden sonrası yok arkadaşlar. Garanti altında değil yani.
Yani bugün Android One programı için bile hala güncelleme tartışmaları başlamış durumda. Yani.
Türkiye'de güncelleme almadı telefonlar.
Android 8 ya. Nerede? Android One cihazlarda sen duydun mu aldığını?
Yok.
Yok.
Nerede var? Kutudan bak, Razer telefon çıkartıyor, kutudan 7.1.1 geleceği konuşuluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir rezillik. Android yani. Google'ın yerindeysen, güncelleme senin için çok önemliyse şey diyebilirsin firmalara. Kutudan çıktığında en son yazılımı vermiyorsan çıkartmana izin vermiyorum.
Orada hakkını teslim edin. Huawei yaptı mesela. Ne dedi? Mate 10'lar dedi. Android 8 ile beraber gelecek. Ama bugün Android...
Ama orada Huawei yaptı demen için TUG 9'a da mesela, ya da P9'a da 8'i verdiğini görmen lazım.
Evet, tamam, evet, onu haklısın. Kademeli olarak vermeleri lazım zaten. Evet. Ama mesela Android One, canlı mobile telefonlar. Hani nerede Android 8?
Yok.
Yok.
Onlar arada güncelleme de almamışlar. Bayağı tartışma
yani
var.
Yani şu var abi.
Ya şimdi... Biz firmaya dedik ki gelin konuşalım bunu. Bir röportaj yapalım. Soralım, anlatalım. O da yok.
Şimdi şöyle bir durum var. Hani Huawei, Samsung, Sony güncellemeyi geciktirir.
güncelleme gecikir. Tamam mı? İstemediğimiz bir şey ama alışık olduğumuz bir şey. Yıllardır evet. Tam vaktinde verilen firma sayısı çok az. Bazıları zaman zaman doğru yola giriyor, bazıları zaman zaman sapıtabiliyor. Ama Android One'ın satış mottosu ne? En son güncel, en son yazılım direkt Google'dan.
Ya bak ben neye üzülüyorum olmaz biliyor musun? Yani bir şeyi söz verdiniz değil mi? Dediniz ki ben en güncel telefonu yapacağım ve kullanıcımı ulaştıracağım. Ulaştırdınız. Android One projesi bence General Mobile'in yaptığı başarılı ve iyi yürüttüğü projelerden bir tanesi. Buna hiçbir şey söylemiyorum. Güncelleme veremedin mi? Abi çık doğruyu söyle ya. Veremiyorum. Şundan dolayı da. Taşlasınlar. E şu anda taşlıyorlar zaten. Neden korkuyorlar? Niye söylemiyorlar?
Bana soracak yani? Olursan abi. Ya öyle bir atmosfer yaratıldı ki o atmosfer içerisinde veremiyorum diyemezsin abi.
Dersin. Şu an vermiyorsun. Anlıyor adam. Hayır. Telefona bakıyor.
Tamam,
gelmiyor yani.
Tamam anlamıyorsun zaten de. Bu açıklama yapmak için haklı kılmaz abi. Bence vermekle mükellefsin
abi.
Yok
haklı
abi.
Değil. Aynı zamanda açıklama yapmakla da mükellefsin.
Hayır şunu söylüyorum ben sana. O yaptığın açıklama seni haklı kılmaz.
Tamam ben çünkü zaten haklı demiyorum. Lazım abi. En azından kullanıcıyı bilgilendirsin diyorum ya. Şimdisi daha mı iyi yani?
Hayır zaten şu an zaten olabilecek en kötü durum.
İşte onun için bence bu kötü durumda çıkıp kullanıcıya demesi lazım. Söz verdim olmadı. Neden olmadığını bilelim bari.
Çünkü yani şöyle bir durum var.
Çünkü şu an konuşuyoruz. Afaki konuşuyoruz ama neden olmadığını en azından derdik ki firma şunu söylüyor.
Hayır şöyle bir durum var orada bakıldığında. Yani Google'un telefonu dendi.
Evet.
En üst direkt Google'dan dendi.
Oğlum arkasında Google yazıyor.
Arkasında Google yazıyor. Google partnerlik yazıyor. Yani şimdi...
Neyse olacak şeyler bunlar. Yani o yüzden şimdi biz bazen söylüyoruz. Güncelleme konusunda iOS böyle iyi, şöyle iyi falan. Hemen diyorlar ki siz Apple'ı seviyorsunuz, Apple'ı iyileştiriyorsunuz. Abi yok oturup konuşalım yani. Siz bana gelin örnekleriyle 5 yıl boyunca güncelleme almış bir Android cihaz gösterin.
Yani bu bir doğru yapmaya da bir yanlışa bakar tabii esasında. Canım. Yani sonucunda bugün Sony çıksın, yarın Android 8'i veriyorum desin. İlk en önde alkışlarım.
Bu ben arada alkışlarım yani. Bazı kullanıcılarımız şeyi söylüyorlar mesela Android tarafında. Güncelleme çıktıkça telefon yavaşlıyor falan diyorlar. İlk güncelleme çıktığında Apple'ın en tepe telefonları bile bocalıyor. Yani evet. En baba telefon çıktı şey güncellemesinde en baba telefonu bile böyle bir sapıtıyor. 3 ay falan sürüyor. Az seviye telefonları bile kullanılabilir hale getiriyorlar yeni özelliklerle.
Bir de şöyle bir şey var. Hani bazen tabii biraz beklemek ve olgunlaşmasını görmek gerekiyor.
Biraz öyle güncelleme
bazen yapmak iyi. Bazen ilk adapte olmak isteyenlerin de yedekleme yaptıktan sonra belki de telefon format atmaları gerekebiliyor. Çünkü bazı evet. Öyle durumlarda yaşayabiliyoruz. Onlara dikkat etmekte fayda var. Ama genelde birkaç hafta bekleyip o akıbeti takip etmek genelde daha sağlıklı evet, ve faydalı evet. Sonuçlar doğurabiliyor. Samsung tarafında S8'lerle beraber başlayan bir DeX aksesuar durumu var. Telefonu bilgisayar gibi kullanabilme.
En işe yaramaz aksesuarı ilan ettiği cihaz yani.
O tarafta tabii DeX aksesuarını daha manalı ve mantıklı bir hale getirebilmek adına çalışmalar da devam ediyor. Şimdi Linux tarafıyla bir eşleme durumu söz konusu. Burada özellikle geliştiricilere özel bir Linux on Galaxy adı altında bir uygulama ekosistemi içerisinde, uygulama dünyası içerisinde istedikleri Linux saatini çalıştırabilme imkanları sağlayacaklarmış. Burada farklı senaryolar doğar mı? Ne diyorsun?
Ya şöyle bir şey, eğer DeX kullanacaksanız bence hani ben hep söylüyordum bunu Windows telefonlarda da bunda da bir işletim sistemi olmalı. Gerçek bir işletim sistemi olmalı. Bu iyi bir adım. Bunu şöyle düşünmek lazım Erdi. Diyelim ki sen yurtta okuyan bir öğrencisin. İyi bir telefon satın almak istiyordun. Gittin bir Samsung Galaxy S8 veya Note 8 telefon satın aldın. Hı hı. Şimdi sana şu avantajı veriyor bu adam. Diyor ki tak Linux'u çalıştır. Arka planda en azından belli basit oyunları oynayabileceğin tam ekran klavye fareyle ve Linux gibi gelişmiş bir işletim sistemi çalıştırabileceğin bir yapıyı da ben sana yanında sunuyorum diyor. Bu pratik bir şey sağlayabilir. Hı hı. Yurda bilgisayar götüreyim mi götürmeyeyim mi telefonun yanında bilgisayar alamıyorum diyen insanlar için pratik bir şey. Ama hala daha iş dünyası için bir pratikliği var mı? Yok.
Yani şimdi orada şöyle bir durum var. Tabii
yani hani, işimi yavaşlatmak istiyorum. Patron çalışıyor görsün ama iş yetişmesin dersen.
Orada da şöyle bir durum var. Mesaj büyük ve kalın. Telefonu bilgisayar gibi kullan.
Evet.
İstersen o beklenti arttıran bir durum. İşte monitöre bağla, klavyenin farenin tak vesaire. Hakikaten şimdi Linux ortamında düşündüğümüz gibi bilgisayarda çalışan bir Linux gibi onu telefonla çalıştırabilir Linux altında oyunları çalıştırabilirsen, uygulamaları açabilirsen.
İşte mühendislik uygulama için şey yapsın orada, yani hesap hani, yapsın filan dersen
sonucunda,
yok.
Sonucunda Linux altında Steam var.
Var.
Oyun oynamak istersen bir takım alternatiflerin, seçeneklerin de var. Yani şimdi diğer taraftan bakıldığı zaman işte sene sonunda göreceğiz, ne göreceğiz biz? ARM tabanlı Snapdragon 835'li bir NOS notebooklar da göreceğiz. Yani öyle bir aslında yazılım donanım ahengi yakalamak da aslında arada emülatör olsa bile mümkün. O noktaya gitme. Dediğin gibi eğer ben onu bilgisayar gibi pazarlayacaksam orada gerçekten de bir bilgisayar işletim sistemini koşturabiliyor evet. Lazım üzerinde. Bakalım ona doğru bir adım atılmış durumda. Onun
güzel, kötü değil. Merak ettim. Göreceğiz. Yani şu an merak ettim.
Şeyden daha iyi olacak kesin. Şu anki mevcut resimden daha güzel olacak. Şu anki mevcut resimde şey sadece bir şey var. Yani sanki stick'in tema giydirilmiş bir mobil işletim sistemi var gibi. Çünkü evet bir Windows'a benzeyen arayüz geliyor ama 3 tane 5 tane uygulama ötesinde çok fazla geçemiyorsun.
Ha, ondan daha iyi olur. Bağladığın zaman telefonda yapamadığın bir şey yapmaya başlamıyorsun. Önemli olan odur.
Evet.
Yani bir işletim sistemini büyük ekrana aktarıyorum diyorsanız telefonda yapamadığınız şeyleri yapmaya başlamanız lazım.
Aklıma şey geldi. Windows RT geldi. Yine ARM işletim sistemi. Snapdragon işlemci çalışıyordu. Yazı yazıyordum. Şey yazı sonra ben bastıktan geliyordu. Sonra geliyordu. Yani öyle bir durum vardı. Zaten bomba. Ömrü de çok uzun olmadı.
Evet.
Nokia 7'den bahsetmiştik. Nokia 7 5.2 inç Snapdragon 630. Önce fiyatından bahsedeyim. $400. $410.
Ya şimdi Nokia'da şöyle bir şey var. Yani Nokia cihazlar iyidir, kötüdür. Ben
bu arada şunu söyleyeyim. 6 GB RAM'cisi $400. 4 GB alırsanız $380 civarında.
Şöyle bir şey. Malzeme kaliteleri iyi bu aletler. Kötü bunu elime almadım. Bir şey diyemem ama bunun da aşağı yukarı malzeme kalitesinin iyi olacağını söyleyebilirim yani ben.
Ben 3'ü, 5'i, 8'i gördüm. Evet. Hepsinin malzeme kalitesi iyi gerçekten.
Çok iyi. Elinize aldığınızda ha diyorsunuz iyi. Hani önden kalın çerçevedir falandır filandır. Tipi hoş değildir. Tamam bunları hep konuşuruz ama malzeme kalitesi buna kimse laf söyleyemez yani. Bu da iyi olacaktır büyük ihtimalle.
Mesela parmak iz okuyucusunu arkada doğru yere koymuşlar. Onu evet. Ders niteliğinde bu Samsung için.
Ve malzeme yani, kalitesi iyi olunca da fiyat yükseliyor ister istemez herhalde.
Yükseliyor ama yani şu donanım için $400 istersen titanyum kasa yap.
Yok ya ne kadar Snapdragon 600 küsürlü telefon söylediysek hepsinin fiyatı yüksek.
Evet abi bu hakikaten şu an yani $450'lara.
Evet.
İşte bana $470'lara geldi. Gerçi benim zamanım az olduğu için çok şey. Gerçi orada da donanım haber ölücüsü gibi oldum. Yani o videonun altında da $3 için $5
acaba zaten yerde diye. Yaşatmazsak biz olmaz. Ama yani fırsatı kovalayacağım ve indirim isteyeceğim.
Hem de zaten o videodaki amacım pazarlıkta ne kadar düşebileceğini göstermekti. Evet. Yani şimdi $400'ların biraz üzerine çıktığın zaman Mi 6'lar, OnePlus 5'ler varken diyorum ya sana titanyum kasa olsun. Bilinmeyen bir elementle yapsınlar bu kasayı. Yok abi yürümez yani.
Zor ya. Yani dediğim gibi burada Nokia'nın zaten konuşulduğunu pek görmüyorum. Belki de ben görememişimdir, gözümden kaçmıştır. Yorumlarda yazar arkadaşlar. Merak ediyoruz, etmiyoruz diye. Ben merak edilen bir film
şu
olarak
var,
görmüyorum.
Şu var.
Dünya en son bir mankenlerle yaptıkları lansman var.
Onları geçiyorum da. Dünya çapındaki olayı biraz takip etmeye çalışıyorum. Nokia 8'de pozitif bir algı var. Nokia 8 ile ilgili olarak genelde hem kamera performansı hem de pil performansını pek çok kullanıcı ve testleri beğenmiş. Evet. Öyle bir durum var. Ya bizim beklediğimiz daha özgün telefonlar ve daha fiyat performanslı olsun telefonlar. Çünkü Nokia'nın bir alıcısı var. Marka olarak hala çok güçlü ama ya bugün telefon dünyası Nokia'nın en iyi olduğu dönemlik telefon dünyası değil. Çok fazla seçenek var. Android tarafında bolca malzeme var. İşte Apple tarafında baktığın zaman yani bugün 5000 lira telefonlardan bahsediyoruz ama iPhone SE de kötü bir telefon değil. Bir hani baktığınız daha makul bir fiyata bulabiliyorsun.
Bir de yani telefon dünyasında marka algısı değişeli çok oldu. Artık kimse markaya falan bakmıyor. Yani markaya
yok, bakan da var. Bakan belli bir grup var.
Var ama o grup o kadar küçüldü ki marka algısı diye bir şey olsaydı Xiaomi ya da Çinli diğer telefonların Meizu gibi firmaların tutunması imkansızdı. Bak Meizu Türkiye'ye geldi biliyorsun bir kitlesi oluştu hemen. Neden? Neye bakıyor millet biliyor musun? Kesesine uygun iyi özelliklerle bir cihaz verebiliyorsan markasın. Yoksa artık gerisi çok önemli değil. Gerisi de Samsung,
şey
Apple falan aldı gitti zaten.
Yani şey de var mesela yani baktığınız zaman Xiaomi ve Huawei özellikle bu iki markadan bahsedersek eğer onlar da bir dünya çapında bir marka oldular. Yani çok konuşulan şeyler yani. Herkes istiyor kendi ülkesine gelsin
Amerika'da
istiyor.
Amerika'da bile keseye uygun yüksek donanımlı cihazlı oldun. Yani Huawei şimdi sen şeyle düşünebiliyor
gerçi
musun?
Ama Amerika'da şöyle bir durum var. Xiaomi'nin telefonları hala yok Amerika'da. Huawei'de de bas Honor markasıyla yürüdü.
Evet.
Kendi telefonlarda o en pahalı telefonlar yok.
O şey dedikleri bütçe dostu telefonlarla
gerçi
gittiler.
Gerçi orada pahalılarını satıyorlardı. O V8'ler, V9, Honor 8, 9'lar pahalı telefonlar ama öyle de bir durum var açıkçası.
Tabii canım. Yani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Huawei için söylüyoruz. Evet çok güzel. Porsche dizaynı mükemmel duruyor. Elinize aldığınızda Mate 10'un eksiğini göremiyorsunuz falan filan ama markete gittiğinde Note 8 de aynı fiyata satmaya kalktığı zaman adam Note 8 alıyorsun oradan.
İşte market etkisi yani.
Market etkisinin ötesinde bir de Samsung özel. Samsung'un da iyi özellikleri var belki.
Var canım yok değil zaten.
Yani ekranın arkasına.
Yani bugün şöyle bir durum var. Note 8'in parmak iz okuyucusunu tartışırız. Ne kadar yani yanlış yerde olur.
Sadece onu tartışırım gerisini tartışmaya
çıkıyor telefon. İşte onu söyleyeceğim. Benim kendi kanaatimce Note 8 2017'nin en güzel telefonu.
Evet.
En güzel telefonu. Yani boyutuna bağlı olarak ergonomik değildir, parmak iz okuyucusu onlar çok ayrı tartışma konuları
evet.
Ama
evet. Yani şuraya koyduğun zaman tercihlerinize dayanır.
Şuraya koyduğunda vitrine gördüğün zaman şöyle bakarken
bitti.
Yani hani tabii ki bu çok özel bir kriter. Belki iPhone onu daha fazla beğenen ya da Mate onu daha fazla beğenen de vardır.
Çünkü bak 5000 lira seviyesine çıkmışsın tamam mı? 5000 lira seviyesine çıktığınız zaman arkadaş hatta 4000'i geçtiğiniz anda o dünya nasıl oluyor biliyor musunuz? Hemen iPhone masaya geliyor, Samsung'un en kral telefonu masaya geliyor. Ne istesen alabiliyorsun artık. Yani iPhone 10 alamıyorsun hala. 2000 lira daha vermeni istiyorlar ama.
Sen de var ya Kadıköy'deki tüccar gibi konuşuyorlar. 4000 lira varsa sana yandaki diğer çantayı geçeyim.
Ama öyle seç. Oluyor. Yani kuyumcuya gittiğinde sana bakar. Abi sen gel buraya bak der. Ya da başka bir şey açar. Büyük taşların olduğu kısmı açar biliyorsun. Kuyumcuda bile 2-3 farklı çanta var. Telefon dünyası
İşte ondan dolayı diyorum ya. Mate 10, mesela
Mate, orada Huawei'yi göremiyorum.
İşte Mate 10 Pro'nun Porsche dizaynı var. Yani Mate X Porsche dizaynı yediriyorlar. Yani bakmış ülkelerin satın alma durumlarına. Arap ülkelerinin hepsi var. Türkiye yok mesela resmi olarak.
Normal.
1400 euro çünkü. Evet. Pahalı bir telefon bakıldığında.
Araplar Huawei'yi nasıl söylüyor acaba?
Huawei falan diye. Yani İngilizce okuyorlardı, Huawei diyorlardır.
Olabilir.
Amerikalılar nasıl diyorsa öyle diyorlar. Arapçalarına nasıl okunuyor bilmiyorum. Yani ama özel isim olduğu için yine...
Aslında var ya, sokağa çıkıp markaların hepsini bir kağıda yazacaksın. Nasıl söylediklerine bakacaksın insanların.
Şu an bir Xiaomi falan...
Çok güzel olmaz mı?
Var.
Aslında olabilirdi. Biz de öyle Türk
almadık. Samsung, Samsung abi.
Bak düşün.
Samsung'da Xiaomi... Samsung diyen var. Samsung'a Samsung diyen var.
Olsun. Hepsini yazacaksın alt alta. Tutacaksın mikrofonu. Bir okur musun diyeceğim markaları.
En kolay hangisi olur?
Samsung olur.
En kolay bence Vestel olur. Yerli malı.
Vestel de değil. Alacak. iPhone olabilir.
Ya olmayabilir. İlk defa duyan bir adam onu Türkçe
diyebilir.
Pohane diyebilir. Bir şey olabilir.
Ama Vestel de Venüs'te geçiyor zaten.
Ama Vestel yani. Onu insanlar Venüs'ten çok Vestel evet. diyebiliyorlar. General Mobile, General Mobile
olabilir.
Yani İngilizce açık çok.
Güzel olur değil mi? Yapın arkadaşlar. Biriniz yapsın ya. Alsın eline mikrofonu, bir çıksın ya sahalara. Altta paylaşın.
Son haberimiz Google cephesinden.
İzlenir ha. Onu da söyleyeyim. Garantili izlenmesi garanti yani.
Hayır, izlenmesi garanti. Türkiye'de trendlere girer mi?
Girer. Hatta paylaşırım da ben. Yani bir arkadaşımız yapsın.
Ben de paylaşırım. Ben şöyle... trendlere girer mi onu merak ediyorum.
Bence girer. Ve ben de izlerim. Çok da güzel
ben
olur.
Ben de izlerim. Ben de
yapın
izlerim.
Referans olsun ya, Allah rızası için. Şu videoyu izleyen birisi gitsin yapsın şunu.
Ben yani güzel
olur. Ve böylece şeyde şey altında bırakıyoruz. Başka bir teknik listesi yaparsa bizi izlediler, yaptılar deriz.
Daha önce yapamamışız değil mi?
Yapılmadı herhalde. Yapıldıysa da koyun ya, ya ben, biz de öğrenelim.
Yok, YouTube dünyasında var mıdır acaba?
Bilmiyorum. Yapsınlar ardarda arda, görelim ya. Güzel olur.
Evet, eğlenceli olabilir. Evet. Son haberimiz Google ile ilgili. Pixel 2 ve Pixel 2 X'de satışa çıktı Amerika'da. 19 Ekim tarih itibariyle yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Google'un Pixel 2 telefonlarda Visual Core adını verdi. Pixel Visual Core adını verdi. Bir kendi geliştirdiği bir hızlandırıcı çipi kullanmaya başladı anlaşıldı. Şöyle bir şey var aslında. Daha doğrusu geliştirmiş ama kullanmaya başlayamamış. Android 8 ile beraber aktif olacak. Şu an pasif modda bekliyor Mesut bu. Bu özellikle görsel işlem tarafındaki bir takım hesaplamaları hızlandırdı. Örneğin HDR tarafında 5 kata kadar sürecin tamamlamasına katkı sağladığı söyleniyor. Hani az önce konuştuk ya videonun başında. İkinci kamerası yok ama arka tarafı bokeh yapabiliyor tarzında. Her ne kadar şu an aktif olarak kullanılmadığı için doğrudan etkisinden bahsedemeyiz ama belki bununla beraber o süreci hızlandırabilecek bir deneyim yaşayabiliriz.
Ya işte günün sonunda telefonun içinde bir şey var, çip var. Aktif bile edememişler. Bunu Android Google yapamamış. Yani Google kutudan bir telefon veriyor size. İçindeki donanımı kullanacak yazılım üstünde yok.
Mate 10 Pro lansmanında da öyle oldu. Google'un başkan yardımcısı çıktı Android'den sorumlu.
Yapay zeka var ama
yapay zeka donanımı var ama işte biz API'ni, yani uygulama geliştirme şeyin çerçevesini, altyapısını 2018'in başına atacağız.
Sana şeyi soracağım. Yani Türkiye'deki kanun bunu destekler adım gibi eminim. Gittin Mate 10'u aldın. Dedi ki yapay zeka telefon, reklamlarda öyle yazıyorlar ya. İçinde yapay zeka çalışmıyor.
Yapay zeka çalışıyor aslında anlattığı kadarıyla. Kamera seni tuttuğum zaman
işte yapay zeka
diyor ki bu bir elma. Tamam. Bu bir elma, tamam mı? Ya da bu bir karpuz. Bu bir yapay zeka.
Ya işin komiği ne? Şimdi gösterdikleri de bana diyor ki biz çipin içine yapay zeka birimi koyduk diyor. Görüyor işte karpuz, elma görüyor. Qualcomm Snapdragon 810'dan beri bize bunu gösteriyor abi.
Şeyde de var. Oradan tekniğine
indiği gerçi zaman... Gerçi tabii o yani işlem biriminin içinde sırf bu iş için özelleştirilmiş birim var.
Birim var. Orada şunu söyleyeyim. Ben Mate 10 Pro videosunu anlatmaya çalıştım. Yapay zeka işlem. Hakikaten bir motor var orada. Bir sabit görevli bir motor var. Huawei'nin aslında doğrudan geliştirdiği bir şey değil. Bir takım patentleri başka bir firmadan satın alıyorlar ve kendi çipin içerisine sığdırabilecek optimizasyonları yapıyorlar ve o işlemcinin kayar nokta 16 hesaplama gücü 1.92 teraflop. Yani orada hani tabii ki yani birisi elma, birisi şeftal gibi düşünebiliriz belki ama teorik işlem gücü anlamında düşündüğün zaman mesela PlayStation 4'ün 1.85 teraflopuna kıyasla daha güçlü bir donanım var ki Apple'ın A11 Bionic'teki ilgili birimine kıyasla 2 kata kadar daha fazla güç anlamına geliyor. Sadece şu var, bunun içerisinde ne işlemci olduğu önemli değil. Bunu ben nasıl kullanabildiğini bir yerden sonra anlamı kazanıyor. Şu aşamada aldığın zaman şey var. Kullanım alanları işte kamera tarafında kullanım alanı var. Mesela senin okuma alışkanlıklarına bağlı olarak saat içerisinde mesela gece saatleri olduğunu algılayarak ekran parlaklığını kendine azaltma gibi durum var. Ve Microsoft'la özel bir işlemci birliği var.
Onun için yapay zeka mı kullanmışlar? Gece saatleri ne yapmam lazım? Yapay zeka bilimine sorayım. Gece saat oldu. Abi ekran parlaklığını kıs.
Bir de şöyle bir şey var. Microsoft...
Yalnız Erdi bak bu örneği verdiler mi ya?
Ya sonucunda kullanım modları hikayelerden, senaryolardan bahsediyorum.
Işık sensörü ne yapıyor? Denediler
hayır, mi? Hayır, mavi ışık filtresinden bahsediyorum.
Tamam. O da otomatik olarak devreye giriyor saate göre.
Tamam işte bunu yapay zeka beraber aktif olarak kullanıyoruz diyor adam yani. Şimdi bunu sana koyuyor önüne.
Evet.
Üstüne bir de şunu söylüyor. Diyor ki Microsoft'la özel bir işbirliği yaptım diyor. Microsoft'un kendi çeviri platformunu zaten telefona kurulu olarak geliyor. Daha hızlı çalıştırabildiklerini söylüyorlar. Orada Microsoft optimize etmiş özellikle yapay zeka motoru için. O da şu hızlandırdığı kısımlar daha ziyade şey... Bir resmi çevirmek istediğin zaman sonucunda bir açıklama tabelası da olabilir, başka bir şey de olabilir. Daha da çalıştığını söylüyor ki ben Mesela şey yaptım. Denedim onu nasıl çalışıyor. En azından ben sesli çeviri ve yazılı çeviri denedim mesela. Hani argo ifadeler, küfürlü ifadeleri direkt sansürlemiş mesela. Ben ilk defa Microsoft çeviriyi kullandım.
Yani şey enteresan. Cloud'dan çalışmıyor mu bu sistem?
Zaten yapay zeka tarafı Apple haricinde Cloud. Apple onu makine şey direkt cihazın içinde yapıyor.
Yani çeviriyi de Cloud'dan yapıyor ki. Dil çevirisini makinenin içinde nereden yapıyorlar? Ya bana yapay zeka kısmı, yani işi bilmediğinden de olabilir. Bu telefondaki özellikle diyorlar yok çeviri falan. Mesela şöyle çok bir örnek vereyim. Buds kulaklıklar çıktı ya, Pixel Buds dediler hani. Ne dediler? Çeviri yapıyor dediler. Çeviri nasıl yapıyor diyorsun? Telefon adamın ağzına tutuyor. Adam oraya söylüyor. Bulut'a gidiyor. Bulut'tan geliyor. Kulaklığa iletiyor. Diyor ki kulaklık çeviri yapıyor. Ya bu insanın zekasından alay etmektir ya. Yani bu bir Türk firması yapsaydı var ya. 50 tane bültende şey çıkmıştı. Kullanıcıyı dolandırıyor musun diye çıkmıştı. Böyle bir çeviri dünyası olabilir mi ya? Telefon buluta yolluyor. Ne o? Telefonun üstündeki yapay zeka işliyormuş. Arkadaş buluta niye yolluyorsun çeviriyorsan? Sen neyi yolladın buluta o zaman? Oradaki sunucu ne yaptı? O garip. Yani bana burada şey çok atmasyon geliyor biraz.
Yani şu an telefonu hep söylüyor. Apple tarafına gösteren demolarda ha, şey yani. Değil. Hani Mesut'cum senin sağlık durumu şu anda bu. Sen 10 sene sonra sakat kalacaksın.
Ne bunu... yapayım abime demiyor telefon
onu yani. Onu şu aşamada demiyor. Zamana ihtiyaç var ama şu da var mesela. Yanlış hatırlamıyorsam 1900 tane yapay zeka girişimine 20 küsur milyar dolar yatırım yapmış büyük şirketler. Gelecek orada o kesin.
Evet belli.
Ama hani ne zaman o gelecek ne kadar hızlı gelir onu bekleyip göreceğiz. Son olarak şey de söyleyeyim Google'dan bahsetmiyor. Google fotoğraflar uygulamasını güncellemiş. Ne gelmiş biliyor musun artık? Bu da bir yapay zeka mesela bakıldığında. O da şu. Artık hayvanlarını da evcil hayvanları yani sahip olan hayvanları da ayırt ederek onlara albüm oluşturabiliyor.
Bu güzel olmuş.
Ya benim mesela köpeğim var. Evet. Direkt artık onu fotoğrafla algılayarak köpeğimin olduğu fotoğraflar için ayrı bir tema oluşturabilir.
Orada sadece insanın şöyle morali bozulabilir. Arada bu senin köpeğin mi deyip kendi resmini düşünsen orada böyle durdun hani bir fotoğrafta.
Öyle bir hata yaparsa da o biraz izleyici olabilir.
Evet izleyici olabilir
ya. Ya da anneni babanı düşünsen.
Allah korusun. Babanı ağzını kırarım senin diye.
Evet. Yanlış ellere geçersen.
Anne babamı karıştırma bu işe diye
yanlış ellere geçersen sıkıntı orada.
Çok iyi çalıştırma.
Google yapay zekasına güveniyoruz.
İyi çalışıyordur kesinlikle.
Google'un nesne algılama yeteneklerine güvenmekten başka bir çaremiz yok orada.
Evet. Mesela beni elma klasörüne koysa sıkıntı olmaz.
Elmacı mısın?
Yok yani dedi ya biraz evvel bu elma diye. Orada bir problem yaşamazsın ama.
Watermelon, karpuz klasörüne koysun.
Karpuz, evet. Hıyar diye bir şey oluşturursa o sıkıntı olabilir.
Bak karpuz ne? Hep aklıma şu örnek geliyor. Onu da son burada paylaşalım da tatlı bitirelim programı.
Karpuz suyu mu yoksa?
Karpuz suyu da orada şuradan geleceğim. Ben karpuz suyunu hakikaten bol bol satıldı ve içildi. İlk defa Tayvan'da gördüm. Evet. Hakikaten yani bir kafeye gittiğin zaman seçenek olarak karpuz suyu alabilir miyim diyordum. Peki efendim karpuz suyu getiriyor. Tamam orada sorun yok. Ben şunu gördüm. Beni orada bir restorana götürdüler Mesut. Güzel bir restoran, iyi bir restoran. Ama şey, içecek kısmı şey Facebook zinciri gibi. Yani kendin gidip doldurabiliyorsun evet. İstediğin. Böyle sınırsız içecek var. Bir sürü de içecek bidonu var. Baktım böyle kivi suyu, karpuz suyu, ne bileyim yani pırasa suyu falan böyle Türkiye'de genelde pek alışık olmadığımız şeyler var. Bize direkt tane Türk düşüncesi var bende. O zaman multivitamin olsun karıştırayım. Tamam böyle faydalı, sağlama iyi gelecek bir şey olsun düşünüyorum. Şimdi sıraya girin. Bir de sıra var orada. Birisi geliyor elma suyunu koyuyor. Birisi geliyor işte portakal suyunu. Birisi geliyor işte vişne suyunu koyuyor. Dedim ben bunu tek tek koymak zorunda değilim. Ben hepsini karışım yapayım abi. Onların o şey single thread işaretini bozdum abi. Biraz karpuz suyu, biraz portakal, biraz elma suyu koyayım. Ben yaparken yanımdaki beni izledi. Benden sonra o da öyle yaptı. Üç kişinin öyle yaptığını gördüm abi.
Ama ben de bu konuyla ilgili çok son bir şey söylemek istiyorum. Adam 8 gün falan kaldı Tayvan'da geldi. Gidiyoruz lokantaya. Ne içmek istersiniz Erdi Bey? Karpuz suyu diyor. Adam dumur oluyor.
Öyle bir bünye ona
karpuz alışıyor. Karpuz suyu var mı diyor. Şey yapıyorlar anlam veremiyorlar alay mı ediyor diye. Ne karpuzun suyunu nerede içeceksin falan diyor böyle.
Tayvan'da.
Evet ama içilir.
Tayvan şöyle bir yer arkadaşlar. Sabah kahvaltısında ızgara balık yenilen işte. Gerçi sadece Tayvan özel değil.
Özellikle ya bak şeyler... asılsın hakkını yemeyeyim. Bizi bir otelde bıraktı. Erdi'yle aramızdaki otel farkıydı hatırlarsan. Ben bir otelde kalıyordum. Avrupa kahvaltısı vardı ya. Ben yani ilk defa Tayvan'da aç kalmadım.
Ben de o zaman son şunu söyleyeyim. Ben de ilk defa bu sene Computex'e Tayvan'a Türk restoranına gittim. Oradaki restoran sahibi abimizin de hikayesini dinledim. Kendi evlatları için işte yurt dışında Yeni Zelanda vesaire.
Bu sefer gittiğinde vlog çek de bari izleyenlerimiz de görsün.
Ya ben o çekecektim şimdi ortam şeydi falan bir şey falan gördüm ben. Bayağı Tayvanlı müşterisi vardı. Mesela brownie kek yerken ayran içen Tayvanlı gördüm.
Adamlar da algılayamamışlar.
Ama yaygınmış esasında. Artık sindirimi mi kolaylaştırıyor? Ne o tarafta nasıl bir etkisi bilmiyorum ama ben böyle çayımı içip baklava yerken adam brownie kekli ayran içiyordu. Böyle şeyler de var. Bir dahaki sefere inşallah nasip olur da gidersek hatta benden de bir ricası oldu. Bir dahaki sefere gelirken yanına çay getiriyor. Türk çayını çok seviyorlar diyor. Biz de işte eş dost gittikçe çantana bir iki paket çay getirdi ricada bulunuyoruz demişti. O da aklımda inşallah yakın zamanda gerçi en yakın şu anda bir sonraki Computex görünüyor ama gidersek çayımızı da alır. Gider orada vlog çeker. Sizlerle paylaşırız dostlar. Diyerek bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.